35. ayrım. Sayfa no 295. Biri Andrei'nin kapısını vurdu. Bunu sert bir darbe izledi. Sanki iri yarı biri kapının tahtasına indirmişti. Yerde oturan Andrei yanındaki lamba sayesinde karşısındaki planları incelemekteydi. Başını kaldırarak sabırsız bir sesle "Kim var orada?" diye sordu. Bir erkek sesi cevap verdi buna. "Ben geldim Andrei, kapıyı aç. Stepan Timoshenko geldi." Andrei ayağa fırlayıp kapıyı açtı. Stepan Timoshenko Baltık Donanması'nda ve GPU'nun sahil muhafaza teşkilatında çalışmıştı. İri yarı adam duvara dayanmış duruyordu. Başında bir bahriye kasketi vardı ama kurdelesinin üstünde yıldızı ve gemi adı yoktu. Adam sivil giyinmişti. Yakasında tüyleri dökülmüş tavşan kürkü olan kısa bir ceketi vardı. Yalnız ceketin kolları onun kaslı kalın pazılarına dar gelmişti. Timoshenko kürk yakayı da açmıştı. Kasları kabarmış, güneşten esmerleşmiş boynu soğuktan pek rahatsız olmuyordu galiba. Gülümseyince beyaz dişleri pırıl pırıl parladı. Gözleri de bir hayli parlaktı adamın. "İyi geceler Andrei, seni rahatsız etmiyorum ya." "İçeri gir dostum, seni gördüğüme çok sevindim. Eski arkadaşların unuttuğunu sanıyordum." Timoshenko "Hayır" dedi. "Dostlarım unutmuş değilim." Hafif hafif yalpalayarak odaya girip kapıyı da kapattı. "Unutmadım fakat bazı eski dostlar beni unutmak için elinden geleni yapıyorlar. Seni kastetmiyorum Andrei. Hayır, seninle ilgisi yok." Andrei gülümsedi. "Otur, ceketini de çıkar. Üşüyor musun?" "Kim, ben mi?" "Hayır, ben hiç üşümem. Hem üşüyecek olsam da faydası yok bunun. Çünkü bundan başka giyecek bir şeyim yok. Şu Tanrı'nın belası ceketi çıkarayım. İşte, artık oturabilirim. Sarhoş olduğumu sandığın için beni oturtmak istiyorsun değil mi?" Andrei "Hayır" diye cevap verdi. "Fakat açıkçasını istersen sarhoşum ama fazla değil. Biraz sarhoş olmama kızmazsın değil mi?" "Nerelerdeydin Stefan? Seni aylardan beri görmedim." "Buralardaydım. Beni GPU'dan attılar. Herhalde biliyorsun bunu." Andrei yerdeki planlara bakarak "Evet" der gibi başını salladı. Timoshenko bacaklarını uzattı. "Evet, beni attılar. Bana güvenilmezmiş. Güvenilmezmiş. Tam ihtilal taraftarı değilmişim. Baltık filosundan gelen Stefan Timoshenko'ya güvenilmezmiş." Andrei "Çok üzüldüm" diye mırıldandı. "Kes sesini, bana acımanı isteyen kim? Aslında bu çok komik." "Evet, çok komik." Başını kaldırıp pencerelerin üstündeki mermer aşkanlarına baktı. "Sen de tuhaf bir yere yerleşmişsin doğrusu. Bir komünistin böyle bir yerde ne işi var?" Andrei "Aldırdığım bile yok" diye cevap verdi. "Buradan çıkabilirim ama bu sıralar oda bulmak çok güç." Timoshenko birdenbire anlamsız anlamsız gülmeye başladı. "Tabii, Andrei Taganovich'in ev bulmak çok zor, güç. Fakat küçük yolda Sierovich'in de hiç de zor değil. Parti kartını bir kasap satırı gibi kullananlar, namussuzlar için çok kolay bu. Bir biçare aptalı buzlu nevaya atmak o kadar basit ki." "Saçmalıyorsun Stefan. Yiyecek bir şey ister misin?" "Hayır, istemem." "Ne demek istiyorsun küçük budala? Yoksa açlıktan bitkin hale geldiğimi mi sanıyorsun?" "Hayır, yok. Aklıma gelmemişti bu." "Böyle bir şey düşünme zaten. Yemek yiyecek kadar param var hala. İçecek kadar da. Bol bol içecek kadar. Buraya gelmemin sebebi başka. Küçük Andrei'ye birinin göz kulak olması gerektiğine kani oldum. Küçük Andrei'nin buna şiddetle ihtiyacı var. Buna müthiş ihtiyaç duyacak." "Neden bahsediyorsun sen?" "Hiç. Sadece hiç dostum. Sadece konuşuyorum. Konuşamaz mıyım sanki? Sen de diğerleri gibi misin? Herkesin konuşmasını emreden, durmadan konuşmalarını isteyen fakat onlara bir şey söyleme hakkı vermeyen diğerleri gibi misin?" Andrei "Al" dedi. "Şu yastığı başının arkasına koy. Rahatına bak. Sakin ol. Pek iyi halde değilsin." "Kim, ben mi?" "Timoshenko." Yastığı alıp duvara fırlatarak güldü. "Hayatımda bu kadar iyi olduğumu hatırlamıyorum. Çok iyiyim. Sürüm ve işim bitmiş. Üzüntüm yok. Hiçbir üzüntüm kalmadı artık." "Stefan, neden buraya daha sık gelmiyorsun? Seninle dostluk. Yine de birbirimize yardım edebiliriz." Adam eğilip dik dik Andrei'yi süzdü ve gülümsedi. "Sana yardım edemem çocuğum. Ancak beni boynumdan yakalayıp bir tekmede dışarıya atarsan ve böylece benimle gelen her şeyi kovabilirsen sana yardımım dokunur. Ondan sonra da yerlere kadar eğilip o büyük çizmeyi yalarsın. Fakat sen yapamazsın bunu. İşte bu yüzden senden nefret ediyorum Andrei. Onun için benim oğlum olmalıydın diye düşünüyorum. Ama hiçbir zaman bir oğlum olamayacak. Bütün oğullarım Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin genel evlerine dağılmış." Yerdeki beyaz kağıtlara bakıp bir kitabı ayağıyla itti. "Sen burada ne yapıyorsun Andrei?"
"Çalışıyordum. Çalışacak fazla vaktim olmuyor. GPU'da epey meşguldüm."
"Çalışıyordun ha? Enstitüde kaç yılın kaldı?"
3 yıl.
"Hımm. Buna ihtiyacın olduğuna emin misin?"
"Neye ihtiyacım olduğuna?"
"Öğrenmeye."
"Neden olmasın?"
"Şey, dostum beni GPO'dan kovduklarını söylemedin mi sana?"
"Evet, söyledim. Fakat daha beni partiden atamadılar. Bunu da yapacaklar. Gelecek temizlikte. Gideceğim. Şimdiden böyle düşünmemelisin. Sen hala ben neden bahsettiğimi biliyorum. Sen de biliyorsun bunu. Daha sonra kimin atılacağını da biliyor musun? Andrei hayır diye cevap verdi. Stefan Timoshenko ona baktı. Sen gideceksin. Andrei ayağa kalkarak kollarını kavuşturdu ve sakin sakin Timoshenko'ya baktı. Olabilir. Adam beni dinledi diye mırıldandı. Burada içecek bir şeyin var mı? Andrei hayır diye cevap verdi. Zaten sen çok fazla içiyorsun Stefan. Öyle mi? Timoshenko güldü. Başını sakin bir tavırla salladı. Kafasının duvara vuran gölgesi de bir saat rakkası gibi sallanıyordu. Demek ben çok fazla içiyorum. Peki içmem için bir sebep yok mu? Bunu sana söyleyeyim. Sendeleyerek ayağa kalktı. Andrei'nin karşısında durdu. Gölgesi tavandaki kumrulara vurmuştu. Sana bu sebebi anlatınca gereği kadar içmediğimi söyleyeceksin. Zavallı yağmurda kalmış köpek yavrusu. Böyle diyeceksin. Göğüs kısmı epey dar olan kazağını çekiştirip sırtını kaşıdı ve birdenbire haykırdı. Vaktiyle biz bir ihtilal yaptık. Açlıktan, terden ve bitlerden bıktığımızı söyledik. Onun için boğalar kestik, kafalar kırdık ve kan döktük. Dökülen onların bizim kanımızdı. Bu sayede hürriyet yolunu kanla yıkayarak temizleyecektik. Şimdi etrafına bak. Etrafına bak yoldaş Taganov. 1915'ten beri parti üyesisin sen. İnsanların, kardeşlerimizin nerede olduklarını görüyor musun? Bir kadının kan kusarak yolda yere yıkıldığını ve açlıktan öldüğünü gördün mü? Ben gördüm. Geceleri hızla giden büyük otomobillerin farkında mısın? Bunların içinde kimlerin oturduğuna dikkat ettin mi? Partimizde şirin bir küçük yoldaş var. Geleceği parlak, zeki bir yoldaş. İsmi Pavel Sierov onun. Onun bir orospunun içtiği şampanyayı ödemek için cüzdanını açtığını gördün mü? Onun bu paraları nereden bulduğunu merak ettin mi hiç? Avrupa'nın terasına çıktın mı? Oraya hiçbir zaman gitmemiş olduğuna iddiaya girebilirim. Fakat oraya sık sık gitseydin, dürüst yoldaş Mozorov'un havyar yemekten midesinin bozulduğunu görürdün. Kim o adam? Yiyecek kooperatifinde sadece bir müdür yardımcısı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yiyecek kooperatifi. Biz dünya proletarisinin liderleriyiz. Azap çeken insanları hürriyete kavuşturacağız. Partimize bir bak. Şu sadık parti üyelerine bak. Üyelik kartlarındaki mürekkepler kurumadı bile. Bizim kanlarımızın verimli yaptığı toprakların ürününü onlar alıyorlar. Ama onlar için yeterli derecede kızıl değiliz. Bizleri vatan haini sayıp tekmelediler. Troçkizm yüzünden tekmelendik biz. Çar tahtını kaybettiği zaman bizler görüşümüzü ve vicdanlarımızı kaybetmediğimiz için tekmelendik. Onlara savaşı kaybettiklerini söylediğimiz, ihtilali boğduklarını anlattığımız için tekmelendik. Onlar insanları sattılar. Bunu söylediğimiz için kovulduk. Şimdi ortada sadece kuvvet var. Şiddete dayanan bir kuvvet. Bizi istemiyorlar. Ne seni ne de beni. Senin gibi insanlar için bu dünyada yer yok Andrei. Sen bunu görmüyorsun. Göremediğin için de memnunum. Sadece bunu gördüğün gün orada olmayacağını umarım. Andrei kollarını kavuşturmuş, sessiz sedasız duruyordu hala. Timoshenko ceketini kapıp sendeleyerek telaşla giydi. Andrei, nereye gidiyorsun diye sordu. Gidiyorum. Neresi olursa olsun. Burada kalmak istemiyorum. Stefan, bunu gördüğümün farkında değil misin? Fakat bunun için feryat etmenin bir faydası yok. Hele ölene kadar içmenin hiçbir faydası olmaz. İnsan hala mücadele edebilir. Tabii, mücadeleye devam et. Benim işim değil bu. Ben bir içki içeceğim. Andrei onun ceketini iliklemesini ve yıldızsız bahriye kasketini başına yan giymesini seyretti. Stefan, ne yapacaksın? Şimdi mi? Hayır, gelecek yıllarda. Gelecek yıllarda mı? Timoshenko bir kahkaha kopardı, başını geriye atmıştı. Ceketinin yakasındaki tüyü dökük tavşan kürkü titreyip duruyordu. İşte bu sözü beğendim. Gelecek yıllar. Bunların geleceğinde nasıl emin olabiliyorsun? Andrei'ye doğru eğilerek sinsi ve esrarlı bir tavırla göz kırptı. Yoldaş Taganov, birçok parti yoldaşımızın fazla çalışmaktan ölmeleri sana acayip gelmedi mi hiç? Bunları gazetelerde okuyorsun değil mi? İhtilalin yoluna kurban giden şerefli bir adam. Durmadan çalışarak hayatını bitiren biri. Bunların ne olduğunu biliyorsun değil mi? İntihar. Bunlar böyle işte. İntihar. Sadece gazeteler bunları asla yazamazlar. Son günlerde birçok üyenin böyle intihar etmesi çok tuhaf doğrusu. Sebebini merak ediyorum. Andrei adamın nemli ve kocaman elini avuçlarına aldı. Stefan, yoksa sen de... Benim bir şey düşündüğüm yok. Ne münasebet. Sadece bir içki istiyorum. Hem böyle düşünsem bile vedalaşmaya gelmeyeceğim. Bunun için söz verebilirim. Kapıda Andrei onu tekrar durdurdu. Stefan, neden burada kalmıyorsun? Bir süre için kalsaydın. Stefan Timoshenko sanki omuzuna bir pelerin atarmış gibi cakalı bir hareket yaptı. Başını hayır der gibi sallayarak sendeleye sendeleye uzun mermer verdivene yürüdü. Hayır, burada kalamam. Seni görmek istemiyorum. Çünkü... Anlayacağım, ben hurdaya çıkarılmaya hazır eski bir sava gemisiyim. İçi tamamıyla paslanıp çürümüş bir gemi. Ama buna aldırdım yok. İşte içimde çürümemiş olan son şeyleri dünyada tek kalan insana yardım etmek için vermek isterdim. Bu adam da sensin. Buna da üzülmedim. Beni üzen şey bu. İçimi deşip kalan her şeyimi senin için versem bile bunların seni kurtarmasına imkan yok. 7. Kira durup inşa edilmekte olan binaya baktı. Kırmızı turlalar yepyeniydi. Bunların aralarında beyaz harçlar görünüyordu. Bina hafif karanmakta olan gökyüzüne doğru yükselmekteydi. Adeta bulutlara yaklaşmış olan işçiler duvarlara doğru eğilmişlerdi. Demir çekiş darbeleri yollarda tatlı yankılar yapıyordu. Kereste ve düz tahtalardan meydana gelmiş iskelelerin arasında bir yerden buhar çıkmaktaydı. Genç kadın gözlerini iri iri açmış gülümseyerek binayı seyrediyordu. Ağzının kenarına bir pipo sıkıştırmış olan genç bir adam o tehlikeli iskelenin ince tahtalarına basarak hızla ilerledi. El hareketleri de tıpkı çekiş darbeleri gibi sert, kararlı ve tarif edilmeyecek kadar hoştu. Kira ne zamandan beri orada durduğunun farkında değildi. Önündeki inşaat hariç her şeyi unutmuştu. Birdenbire sarsılarak kendi dünyasına döndü. Bir an içinde durumu anladı. Sanki gözleri unuttuğu yepyeni bir aleme dalmıştı. Pipolu adam gibi neden iskelelerin üstünde durup emirler vermediğine şaştı. Hangi sebep onu işinden, hayatını kaplayabilecek işten, tek arzusundan ayırabilmişti? Bir saniye içinde düşündü bunları. Bu an öyle süratli geçmişti ki Kira bunu ancak geçtikten sonra anlayabildi. Bu geçtikten sonra da dünyaya alışık olduğu şekilde gördü. Kendisinin neden o iskelenin üstünde durmadığını hatırladı. Hayatta istediği tek işe engel olan sebebi düşünebildi. İçinden kafasına doğru bir boşluk yükseliyordu sanki. Bu boşluğu sadece 4 kelime doldurmaktaydı. Belki bir gün dışarıda. Bir el omzuna dokundu. Burada ne yapıyorsun yoldaş? Bir milis şüpheli şüpheli genç kadını süzüyordu. Adam kırmızı yıldızlı kasketin dar alnına indirmişti. Gözlerini kısarak baktı. Biçimi olmayan yumuşak dudakları aralandı. Yarım saatten beri burada duruyorsun yoldaş. Ne istiyorsun? Kira hiç diye cevap verdi. O halde yoluna devam et yoldaş. Kira sadece bakıyordum diye mırıldandı. Biçimsiz dudaklar yine aralandı. Milis kararını vermişti. Bakmak senin görevin değil yoldaş. Kira sessiz sedasız dönüp yürüdü. Gömleğinin iç tarafına dikmiş olduğu cep tenine değiyordu. Haftadan haftaya bu cep yavaş yavaş kabarmaktaydı. Genç kadın Leo'nun hiçbir şey düşünmeden savurduğu paralardan alabildiğini bu cepte saklıyordu. Bu gelecekler için bir temel teşkil edecekti. Belki bir gün dışarıda. Genç kadın bir rehberler toplantısından eve dönüyordu. Gezinti merkezinde siyasi bir sınav yapılmıştı. Saçları kısacık kesilmiş bir adam geniş bir masanın başında oturmuş ve dudakları bembeyaz kesilmiş, tir tir titreyen rehberler onun önünde durmuşlardı. Soruları titreyen ve hiç de tabi olmayan neşeli seslerle cevaplandırmışlardı. Kira da kendisine düşeni yapmıştı. Siyasi terbiye için tarihi gezilerin ne kadar önemli olduğunu ezberden okumuş, çalışan toplum için sınıf farkını bilmenin gereği üstünde durmuştu. İngiltere'de tekstil işçilerinin son grevi hakkındaki soruyu da cevaplandırabilmişti. Komiserin Türkistan'daki okuma yazma bilmeyenler için açılan okullar hakkındaki kararını da bilmişti. Fakat Don'un yatağından çıkarılan son kömür miktarını bilememişti. Sınav yapan görevli sert bir sesle "Gazeteleri okumuyor musun yoldaş?" diye sormuştu. "Okuyorum yoldaş. Bunları daha dikkatli okumanı tavsiye ederim yoldaş. Biz mesleklerinin dar sınırlarının dışına çıkmamış eski tip akademisyen veya bilgileri sınırlı uzmanlar istemiyoruz. Modern öğretmenlerimiz siyasi bakımdan aydın olmalıdır. Onlar Sovyetlerin gerçekleriyle yakından ilgilenmeli ve devlet düzenimizin ayrıntılarına yakın ilgi göstermelidirler. Sıra kimde? Kira eve giderken kendi kendine belki beni işten atarlar diye düşündü. Ama buna üzülmeyecekti. Artık üzülemiyordu. 30 yıllık bir öğretmen olan yoldaş Nesterova'nın durumuna gelmesine razı olamazdı. Yaşlıca bir rehberdi bu kadın. Gezintiler, dersler ve kulüpler yetişmiyormuş gibi yatalak annesinin yemeğini pişiriyor, vakit buldukça gazeteleri okuyup her yazıyı kelimesi kelimesine ezberliyordu. Böylece sınava hazırlanmıştı kadın. Yoldaş Nesterova'nın bu işe müthiş ihtiyacı vardı. Fakat sınavı yapan görevlinin karşısına gelince kadın bir kelime bile söyleyememişti. Yoldaş Nesterova ağzını açmış ama ses çıkmamıştı. Sonra birdenbire çığlıklar atıp hışkıra hışkıra ağlayarak yere yığılmıştı. Onu odadan taşımak zorunda kalmışlardı. Bir de hemşire çağırmak gerekmişti. Yoldaş Nesterova'nın da ismi rehberler listesinden silinmişti. Kira eve gidene kadar sınavı unuttu. Leo'yu düşünmeye başlamıştı. Genç adamı o akşam ne halde bulacağını merak etmekteydi. Eve her geç kalışında kafasında bu sınav beliriyor ve hafif bir endişe benliğini kaplıyordu. Leo sabahları neşeli neşeli gülümseyerek enerjik bir tavırla evden ayrılıyordu. Fakat Kira günün sonunda nasıl bir durumla karşılaşacağını bilemiyordu. Bazen Leo'yu yabancı bir kitabı okurken buluyordu. Genç adam o zaman Kira'nın selamını bile pek ilgi göstermiyordu. Yemek yemeyi reddediyor ve kendilerinkinden çok uzakta kalan o parlak dünyanın ışıklarına soğuk soğuk gülüyordu. Bazen de onu bulut gibi sarhoş buluyordu. Leo sendeleyerek odada dolaşıyor, acı acı gülüyordu ve Kira onun harcadığı paradan bahsedince de banknotları kadının gözler önünde yırtıyordu. Kira onu bazen de Antonina Pavlovna ile sanattan bahsederken buluyordu. Genç adam kendi sözlerini duymazmış gibi konuşup esniyordu. Bazen ve pek ender olarak Leo Kira'ya gülümsüyordu. O anlarda gözleri çok zaman önceki gibi, ilk tanıştıkları günkü gibi genç ve parlak oluyordu. Genç kadın eline para sıkıştırıp "Bunu benden sakla," diye fısıldıyordu. "Kaçmamız için bu, Avrupa için. Bir gün yapacağız bunu. O zamana kadar düşünmeme engel olabilirsen tabii. Ah, bir düşüncelerimize engel olabilseydik." Kira düşünmemesini öğrenmişti. Sadece genç adamın Leo olduğunu ve onun sesinin ötesinde başka bir hayat olmadığını hatırlıyordu. Leo'nun el hareketleri, vücudunun hatları genç kadını oyalayan bir dünyaydı. Kira genç adama doğru ağır ağır ilerleyen o isimsiz ve birçoklarını yutmuş olan Heyula'nın karşısına dikilmesi Leo'yu ondan koruması gerektiğini de biliyordu. Genç kadın devamlı tetikte olacaktı. Başka bir şeyin değeri yoktu. Hiçbir zaman geçmişi düşünmüyordu. Geleceğe gelince onun etrafında ilerisini düşünen kimse yoktu. Andrei de hiç düşünmüyordu. Önlerindeki günlerin, hatta belki de yılların nasıl olacağını merak etmekten de kaçınıyordu. Çok ileriye gitmişti ve geri dönmesi imkansızdı. Kira onu bırakamayacağını bilemeyecek kadar akıllı, böyle bir şeye girişmeyecek kadar cesurdu. Andrei'nin tahammül edemeyeceği bir darbeye engel olan Kira, kendi yaptıkları için sessiz sedasız genç adama olan borcunu ödüyordu. Bir gün bu ödemeye son vermesi gerektiğini de farkındaydı. Belki Leo ile Avrupa'ya gitme imkanını buldukları zaman olacaktı bu. O an genç kadın bu işi hiç tereddüt etmeden kestirip atacaktı. Çünkü Leo'nun kendisine ihtiyacı olacaktı. O zaman Leo güven içinde olacağından hiçbir şeyin önemi kalmayacaktı. Genç kadın odalarına girince banyodan neşeli bir ses yankılandı. "Kira!" Leo belden yukarısı çıplak, elinde bir havluyla banyodan çıktı. Yüzünden akan suları başını sallayarak etrafa sıçratıyor, alnına dökülmüş karışık saçlarını geriye itiyordu. "Geldiğine memnun oldum Kira. Eve dönüp seni bulamamaktan öyle nefret ediyorum ki." Genç adam sıcak bir yaz günü dereden çıkmışa benziyordu. İnsan neredeyse omzundaki su damlacıklarına vuran güneşi bile görecekti. Genç adam dimdik ve küstah bir tavırla yürüyordu. Emreder gibi bir hali vardı. Sanki vücudu yaşayan bir iradeydi. Bu vücut ve iradenin bükülmesine imkan yoktu. Her ikisi de eğilmeyi öğrenmeden dünyaya gelmişlerdi. Kira olduğu yerde kaldı. Ona yaklaşmaktan korkuyordu. Genç adamın o anda olmayı istediği gibi bir hali vardı. Kira bu anı mahvetmekten korktuğu için kımıldamıyordu. Leo ona yaklaşıp bir eliyle boğazından tuttu, başını arkaya iterek dudaklarından öptü. Bu hareketinde hem aşağı gören hem de şefkat dolu bir şey vardı. Bu harekette açıkça bir emir seziliyordu. O bir aşık değildi, sadece bir esirciydi. Genç kadın Leo'ya sarılıp dudaklarıyla onun cildinde parlayan su zerrelerini içerken aradığı cevabı buldu. O günlerde tahammül etmesi ve unutulması gereken şeylerin sebebini biliyordu. Bu sebep Kira için yeterdi. Irina kulüpteki işinden vakit ayırabildiği zaman Kira'yı ziyaret ediyordu. Ama pek seyrek gelebiliyordu Irina. Ahenkli ahenkli gülüyor, odanın her tarafını sigara külü içinde bırakıyor, en son ve en tehlikeli siyasi hikayeleri anlatıyordu. Beyaz masa örtüsüne de tanıdıklarının karikatürlerini yapıyordu. Fakat Leo'nun dükkanda işi olduğu geceler Kira ve Irina şöminedeki ateşin karşısında otururlarken genç kız pek öyle gülmüyordu. Bazen hiç sesini çıkarmadan uzun dakikalar öyle oturuyordu. Başını kaldırıp Kira'ya baktığı zaman da gözlerinden şaşkınlığı okunuyordu. Yardım dileniyordu bu gözler. Bir seferinde genç kız ateşe bakarak fısıldadı. "Kira, ben korkuyorum. Neden bilmiyorum. Zaman zaman oluyor bu. Fakat öyle korkuyorum ki. Hepimize ne olacak? İşte beni korkutan bu. Bu sorudan korkmuyorum. Sadece bu soruyu herkese soramamak korkutuyor beni. Bunu sor ve karşısındakilerin yüzüne bak. Gözlerini göreceksin. O zaman onların da aynı şeyleri hissettiklerini anlayacaksın. Aynı korkuya kapılıyorlar. Onlara bu konu hakkında soru soramazsın. Ama sorsaydın da bunu açıklamazlardı zaten. Biliyorsun, hepimize düşünmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarından ötesini düşünmemeye çalışıyoruz. Hatta bazen bir saat ötesini bile düşünmek istemiyoruz. Neye inandığımı biliyor musun? Onların bunu kasten yaptıklarına inanıyorum. Onlar düşünmemizi istemiyorlar. Zaten bu yüzden bu şekilde çalışıyoruz. Bütün gün çalışıp birkaç kuyrukta sıra bekledikten sonra da zamanımız kaldığı için sosyal hareketlere karışmamızı istiyorlar. Sonra da gazeteler okumamızı emrediyorlar. Biliyor musun, geçen hafta az kalsın kulüpten kovuluyordum. Bana Bakü civarındaki yeni petrol kuyularını sordular. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum tabii. Berbat afişler yapıp aktarı kazanmaya çalışan bir insanın Bakü'deki petrol kuyularını bilmesi lazım mı? Şiir ezberler gibi gazetedeki yazıları aklımda tutmam şart mı? Evet, Primus için gaza ihtiyacım var. Fakat aktarıyı pişirecek gaz alabilmek için Allah'ın belası petrol kuyularında çalışıp gaz çıkaran bir her pis işçinin adını bilmem mi gerek? Primus'ta 15 dakika yemek pişirmek için 2 saat yeni devlet inşaatları hakkında yazım okuyacağım. Neyse, bu durumda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapmaya kalkarsak daha da kötü. Mesela şaşayı al. Ah Kira, ben çok korkuyorum. O şey, sana yalan söylemek istemiyorum. Onun ne yaptığını biliyorsun. Gizli bir teşkilatta çalışıyor. Hükümeti devirebileceklerini sanıyorlar. İnsanları hürriyete kavuşturacaklar. Şaşa bunun insanlığa karşı görevin olduğunu söylüyor. Halbuki sen ve ben bu idealist insanlardan herhangi birinin yarım kilo keten tohumu yağı için teşkilatı GPU'ya ihbar edebileceklerini biliyoruz. Gizli gizli toplanıyorlar. Beyannameler basıp fabrikalara dağıtıyorlar. Şaşa Avrupa'dan yardım beklemeyeceğimizi söylüyor. Kendi hürriyetimiz için mücadele tamamıyla bize kalmış. Ne yapabilirim? Ona engel olmak istiyorum. Fakat bunu yapmaya hakkım yok. Ama onu yakalayacaklarını biliyorum. Geçen bahar Sibirya'ya gönderilen öğrencileri hatırlıyor musun? Yüzlerce, binlerce öğrenci. Bir daha onlardan haber de çıkmayacak. Şaşa yetim. Dünyada benden başka kimsesi yok. Ona engel olmak isterdim. Fakat beni dinlemiyor. Kendisi haklı ama onu seviyorum. Onu seviyorum. Bir gün o da Sibirya'ya gidecek. Hem bunun faydası nedir Kira? Faydası nedir?